Ayrım 8.
Bazen iki eşit seviyedeki egosuz dövüşçü çarpışır ve kimse kazanamaz. Dövüş günlerce sürer. Bitiş sürekli ertelenir ama kimse kazanamaz. Her gün karşı karşıya gelip birbirleri önünde büyük bir zevk ve saygıyla eğilirler. Aslında birbirleriyle karşılaşmaktan onur duyarlar. Çünkü rakipleri sıradan biri değildir. Onunla dövüşmek bile yeterince bir onurdur ve dövüş devam eder. Sonunda hakemler, kimse kazanamıyor çünkü ikisi de eşit seviyede egosuz. Kimse diğerini alt etmenin yolunu bulamıyor der. Ego bir deliktir. Ego düştüğün anda yenileceğin bir tür uykudur. Bir an için aklına bir düşünce geldiği zaman işin bitmiştir. Judo, Jiu-Jitsu, Aikido sanatları birbirine benzer. Sadece küçük inceliklerle farklılaşırlar. Ancak temeli aynıdır. O temel ise dövüştüğün anda sen orada bulunmamalısın. O zaman hiçbir kılıç seni kesemez. Eğer iki kılıçlı adamın kapışmasını izlersen çok şaşırırsın. Bir zamanlar Chanchal Singh adında bir arkadaşım vardı ve Japonya'da dövüş sanatı eğitimi görmüştü. Bir dövüş sanatları okulu açtı ve arada sırada eğlence olsun diye bize küçük numaralar gösterirdi. Bu arkadaşım Japonya'da belirli bir ses eğitimi vardır. Eğer biri sana kılıçla saldırırsa ve senin silahın yoksa sadece belirli bir ses çıkartıyorsun ve karşındakinin kılıcı elinden düşüyor diyordu. Çok ilginç bir şey olmalı dedim ve bir güreşçi arkadaşım var, kılıçtan anlamaz ama bir sopayla kafanı çok rahat yarar diye ekledim. Bu güreşçiyi buldum ve diğer arkadaşımın sözlerini aktardım. Güreşçi, hiç sorun değil, tek bir darbeyle onun kafasını ikiye ayırırım dedi. Güreşçi güçlüydü. Çançala vurmak için hamle yapıp sopayı kaldırdığı an Çançal bağırdı ve güreşçinin elindeki sopa sanki adamın kalbi durmuş gibi yere düştü. Her ne olduysa sadece bir ses yüzünden eli bütün gücünü kaybetmişti. O sesi nasıl çıkartıyorsun diye sordum. Chanchal Singh şöyle dedi. Sesi öğrenmek kolaydır ancak işin püf noktası sen orada olmamalısın. Bu en zor olan şey. Bunca yıl Japonya'da kaldım. Her şey aslında basit ama tek bir sorun var. O da hiçbir zaman orada bulunmamalısın. Biri senin kafanı ikiye ayırmak için saldırırken orada bulunmaya mecburken bile böyle bir zamanda bile orada olmamalısın. Sadece ses, arkasında ego olmayan bir ses. Birden saldıran ne yaptığını unutur, tamamen kaybolur. Bir an için hafızası bile durur. Neler olduğunu, ne yaptığını ya da ne yapmaya çalıştığının farkında değildir. Kendine gelmesi biraz zaman alır. Tek gereken egonun yokluğu. Bu yokluk insanın zihninde belirli bir değişiklik yaratıyor. Bir çeşit kesinti, ani bir sıçrama. Ama eğer iki insanda egosuzsa o zaman bu zordur. O zaman garip bir şey yaşanır. Bu Japonya'da sıradan bir olaydır. Sen kılıcını kaldırıp diğer adama daha vurmadan diğer adamın kılıcı savunma için hazır durumdadır. Kılıcını senin hamlenden sonra değil, sen daha hamleni düşünmeden önce savunma pozisyonuna getirmiştir. Sanki hamleyi düşündüğün o an içinde elin daha harekete geçmeden düşünce adama ulaşmıştır ve o savunmaya hazırdır. Bu da ancak sen orada yoksan olabilir. O zaman kılıç senden ayrı değildir. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece oradasın. Yokluğunda olayların yaşanmasına izin veriyorsun. Ama eğer ikisi de egosuz ise o zaman mücadele günlerce sürer. Kimse diğerine darbe vuramaz, hatta bir çizik bile oluşturamaz. Bu sırada içgüdüsel seviye değildir. Daha yüksek bir seviyeye geçmişsindir. İkinciden bile yüksek bir seviyeye, üçüncü seviyeye, yani sezgiye geçmişsindir. Bu kılıçlarla, boksta ya da dövüş sanatlarında olduğu gibi üçüncü seviyeye çıkmış zeka ile de olabilir. Öğrenimim boyunca sadece iki profesörü çok sevdim. Birçoğuna sıkıntı verdim ve bu ikisini hiç yalnız bırakmasam bile onları çok sevdim. Bunlardan biri Profesör S.S. Roy, Shankara ve Bradley doktora tezini yazmıştı. İkisini karşılaştırıyordu. İlk kopyasını bana verdi. Bu pek iyi görünmez. Ben sizin öğrencinizim ve siz tezinizin ilk kopyasını baskıdan çıkar çıkmaz bana veriyorsunuz dedim. Benim fikrime göre bunu hak ediyorsun dedi. Hemen yanıtladım. Ama benim fikrime göre sizin teziniz tamamen yanlış. Hatta ismi bile yanlış. Çünkü iki farklı seviyede bulunan iki insanı kıyaslıyorsunuz. Bradley bir entelektüeldi. Büyük bir entelektüel. 20. yüzyılın başlarında bütün felsefe dünyasına hükmediyordu. O bir numaralı entelektüeldi. Shankara bir entelektüel değildi. Profesör Roy'a, evet tabii benzer sonuçlara ulaştılar. Zaten o yüzden onları kıyasladınız. Vardıkları sonuçların benzer olduklarını gördünüz. Ancak bu sonuçlara ulaşırken farklı yollardan geldiklerini görmüyorsunuz. Benim itirazım da bu noktada. Çünkü Bradley bu sonuçlara mantıkla ulaşırken Shankara sonuçlarına deneyimle ulaşıyor dedim. Shankara bu savları bir filozof olarak ortaya koymuyor. Onun felsefi bir tartışma içinde olması ikincil konumda. O bir gerçeği yaşadı. O bu gerçeği ifade etmek için mantığını, muhakemesini, aklını kullanıyor. Bradley'in bir deneyimi yok, olmadığını da kabul etti. Ancak entelektüel olarak varılmış olan bu sonuçları en geçerli sonuçlar olarak görüyor. Eğer bana sorarsanız, kıyaslanmaları mümkün olmayan iki insanı kıyaslamaya çalışmışsınız diye yanıtladım. Başka noktalar da vardı. Ancak sürekli gündeme gelen temel anlaşmazlık konumuz buydu. Mantık yürüterek bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu sonuç doğru olabilir de, olmayabilir de. Doğruluğu konusunda emin olamazsın. Ancak Shankara için burada doğruluk ya da yanlışlık söz konusu değil. Sen mantıksal olarak onun hatalı olduğunu ispat etsen bile o kendi görüşünü değiştirmeyecektir. Ancak eğer Bradley'e hatalı olduğunu ispat edebilirsen o değiştirir. Shankara ve Bradley'in ikisi de Tanrı'nın, Brahman'ın, gerçeğin ya da sen nasıl niteliyorsan onun mutlak olduğunu söylüyor. Ancak Bradley mantıklı bir tartışmada onun argümanındaki çelişkileri ortaya koyduğun zaman görüşünü değiştirecektir. Shankara ise gülecek ve haklısın, ifade etme şeklim yanlıştı ve gerçeği bilen birinin ifademdeki yanlışlığı bulacağını biliyordum. Çok haklısın, ifade etme şeklim yanlıştı diyecektir. Ancak yanıldığını asla kabul etmez. Çünkü o yaşadığını aktarıyor, bu sezgisel bir şey. Sezgisel seviyede hiçbir görüş farklılığı bulunmaz. İçgüdüsel seviyedeki politikacı yabani hayvan gibidir. Zafer kazanmak dışında hiçbir şeye inanmaz. Zafer kazanmak için ne gerekiyorsa kullanır. Amaca ulaşmak, araç ne kadar çirkin olursa olsun her şeyden önemlidir. Adolf Hitler otobiyografisinde şöyle yazıyor. Nasıl yaptığın önemli değildir. Önemli olan sonuçtur. Eğer başarılı olursan yaptığın her şey haklıdır. Başaramazsan yaptığın her şey yanlıştır. Yalan söylersin. Ancak eğer başarılı olursan o yalan gerçek olur. Her şeyi yap. Yalnız sonunda başarının şart olduğunu unutma. O zaman başarı o yoldaki bütün araçları haklı kılar ve yenilgi her şeyi doğru yapıyor olabilirsin. Ancak yenilgi bütün yaptıklarının yanlışlığını ortaya koyar. İkinci seviyede ise bir mücadele vardır. Ancak buradaki mücadele insanidir, akıl mücadelesidir. Evet, senin gerçeği söylediğini ispat etmek için belirli bir mücadele vermen gerekiyor. Ancak gerçek senden daha önemlidir. Eğer gerçek ortaya çıkarken sen yenilirsen mutsuz değil, mutlu olursun. Shankara, Mandan Mishra'yı yendiği zaman Mandan Mishra hemen ayağa kalktı. Shankara'nın ayaklarına dokundu ve onun müridi olmak istediğini söyledi. Burada bir kavga yoktu. Sadece insani, daha üstün olan zeka dünyası vardı. Ancak yine de gerçek adına sahne arkasında biraz politika yapılır. Aksi halde onunla karşılaşma ihtiyacına ne gerek vardır ki? Eğer gerçeği biliyorsan keyfini çıkar. Ülkeyi dolaşıp diğer insanları yenmenin anlamı ne? Eğer gerçeği biliyorsan insanlar sana gelir. Burada ince bir politika bulunmaktadır. Buna felsefi politika, dini politika, ne dersen de. Ama sonuçta yine de politika, rafine olmuş olsa bile. Sadece üçüncü seviyede sezgi işlemeye başladığı zaman bir mücadele yaşanmaz. Bu da kimseyi yenmek için dolaşmadı. Mahavira kimseyi yenmek için dolaşmadı. Lao Tzu kimseyi yenmek için dolaşmadı. İnsanlar geldi, gerçeğe susamış olan insanlar. Onlar kimlerin entelektüel bir tartışma için geldiği ile ilgileniyordu. Birçok kişi Buda'ya geldi. Sariputta geldi, Mogalayam geldi. Mahakasyap geldi. Bunların hepsi binlerce müridi olan büyük düşünürlerdi ve onlar Buda'ya meydan okumak için geldi. Buda'nın ise hayatı boyunca sergilediği tavır aynıydı. Eğer biliyorsan mutluyum. Kendini zafer kazanmış olarak görebilirsin. Ama biliyor musun? Ben biliyorum ve kimseye meydan okumak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü sadece iki tür insan vardır. Bilenler ve bilmeyenler. Bilmeyen zavallı insanlara nasıl meydan okuyabilirim? Bu söz konusu olamaz. Peki, bilen o yüce insanlara nasıl meydan okurum? Bu da söz konusu olamaz. Bu da Sariputta'ya sordu. Eğer biliyorsan ben mutlu olurum. Ama biliyor musun? Ben sana meydan okumuyorum. Sadece soruyorum. Sen kimsin? Eğer bilmiyorsan bana meydan okuma. Fikrinden vazgeç. Sadece benimle birlikte burada ol. Bir gün doğru bir anda bilebilirsin. Meydan okumayla değil, tartışmayla değil, ifadelerle bile değil. Ve insanlar gerçekten dürüsttü. Sariputta saygıyla eğildi ve size meydan okuduğum için lütfen beni affedin. Bilmiyorum. Ben yetenekli bir tartışmacıyım ve birçok düşünürü yendim. Ancak sizin bir düşünür olmadığınızı görüyorum. Şimdi benim teslim olup bu yeni açıdan görmeye başlama vaktim geldi. Ne yapmam gerekiyor dedi. Bu da yanıtladı. 2 yıl boyunca sessiz kalmalısın. Her meydan okuyan için aynı şey geçerliydi ve çok kişi geldi. 2 yıl tamamen sessiz kaldıktan sonra istediğin her soruyu sorabilirsin ve 2 yıl sessizlik yeterli, hatta fazla bile. 2 yıldan sonra kendi isimlerini bile unutuyorlar, meydan okumayı unutuyorlar, zafer fikrini unutuyorlar, insanlığın tadını almışlardır, doğrunun tadını almışlardır. Yani sezgisel seviyede hiçbir politika söz konusu değildir. Daha iyi bir dünyada sezgi insanları onları en azından zeka seviyesinde anlayabilen insanlar için bir rehber olacaktır. Ve entelektüel politikacılar, siyaset profesörleri, entelektüeller, teorisyenler, içgüdüsel siyasetçilere rehberlik yapacaktır. Ancak bu şekilde dünya rahatlar ve huzur içinde yaşar. Işık en üst seviyeden gelmeli. Bu ışık ikinci kategoriden geçmek zorundadır. Çünkü ancak o zaman üçüncü kategori ondan bir şeyler kapabilir. İkinci kategori köprü görevini görür. Antik Hindistan'da böyleydi. Bir kere oldu. Gerçek sezgi insanları ormanlarda ya da dağlarda yaşıyordu. Entelektüeller, profesörler, doktorlar, akademisyenler, başbakanlar sorunları anlatmak için onlara gelirlerdi. Biz körüz, sizin gözleriniz var derlerdi. Bu Buda'nın başına geldi. Bir nehrin kıyısında kamp kurmuştu ve nehrin iki yakasında da ordular bulunuyordu. İki krallık vardı ve nehir sınırı oluşturuyordu. Nesillerdir bu nehrin hangi krallığa ait olduğu üzerinde savaşıyorlardı. Çünkü su çok değerliydi. Bir türlü sonuca ulaşamamışlardı. Birçok kere nehir kanla kırmızıya boyanmış ve savaşlar devam etmişti. Buda orada kamp yapmıştı. Her iki ordunun komutanı ona geldi. Tesadüf eseri ikisi de kampa aynı anda geldi ve birbirini gördü. Bu garip tesadüf ikisini de şaşırtmıştı. Ancak artık geri dönüş yoktu. Buda şöyle dedi. Endişe etmeyin, birlikte gelmeniz iyi oldu. İkiniz de körsünüz, atalarınız da körmüş. Nehir akmaya devam ediyor ve siz insan öldürmeye devam ediyorsunuz. Basit bir gerçeği göremiyor musunuz? İkinizin de suya ihtiyacı var ve nehir yeterince büyük. Nehre sahip olmaya hiç gerek yok. Hem zaten nasıl sahip olabilirsiniz? Bütün su okyanusa akıyor. Neden ikiniz de kullanmayasınız? Bir yakası bir krallığa ait, öbür yakası diğer krallığa. Ortada bir sorun yok. Nehrin ortasına çizgi çekmeye bile gerek yok. Çünkü su üstüne çizgi çizilmez. Savaşmak yerine suyu kullanın. Çok basitti. Tarlalarındaki ürünlerin onlara bakacak kimse olmadığı için kuruduğunu anladılar. Savaş önce geliyordu. Nehre kim sahip olacaktı? Önce suya sahip olunması gerekiyordu. Ancak ondan sonra tarlalar sulanabilirdi. Sadece aptal bir zihin sahiplik seviyesinde düşünür. Derin kavrayışa sahip bir insan kullanışı düşünür. Bu da sadece şunu dedi. Suyu kullanın. Bütün su bittiği zaman tekrar bana gelirsiniz. O zaman bir sorun olacak ve çözümüne o zaman bakacağız. Ancak bana bir daha sadece bütün suyu kullandığınız zaman gelin. 2500 yıl sonra su hala akıyor. Bütün suyu nasıl kullanabilirsin? O binlerce kilometrelik büyük bir nehir, Himalayaların sonsuz karından oluşan suyu alıyor ve onu Bengal Körfezi'ne taşıyor. Nasıl tüketebilirsin? Ve o krallıklar küçük krallıklardı. Tüketmek isteseler bile bunu başaramazlardı. Kavrayış, sezgi insanından gelmelidir. Ancak bu kavrayış sadece zekiler tarafından anlaşılır ve zekiler de tek arzuları güç olan içgüdü politikalarının anlamına yardımcı olur. Ben buna bilge krasi diyorum. Çünkü bilgelik hükmediyor ve daha alt basamakları etkileyerek onların seviyelerinin daha üstüne çıkmalarına yardımcı oluyor. Hiçbir çıkarı yok. Bir çıkarı olmadığı için de özgür ve kavrayışı net. Sezgi insanının içgüdüsel bir insana bir şey açıklaması çok zor. Çünkü oralarda çok büyük bir mesafe var. Aralarında köprü oluşmamış iki farklı boyut var. Ortada köprü olacak zeka çok büyük bir yardım sağlar. Üniversiteler, kolejler, okullar sadece siyasi bilimler okutmamalı. Siyasi bilim öğretmek çok aptalca bir fikir. Siyasi bilim öğret ama aynı zamanda siyasi sanat da öğret. Çünkü bilimin bir yararı yok. Senin pratik siyaset öğretmen gerekiyor ve üniversite profesörleri politikacılara belirli nitelikler vererek onları hazırlamalıdır. İşte o zaman şu anda yönetimde olan bütün insanlar ortadan kaybolur. Ancak o zaman iyi eğitimli, kültürlü, siyasetin sanatını ve bilimini bilen yöneticilerimiz olur. Bu insanlar her zaman profesörlere ve akademisyenlere danışmaya hazır olur ve zamanla bilge krasinin en üst mertebesi olan sezgi insanlarına ulaşmayı başarabilirler. Eğer bu mümkün olursa o zaman ilk kez olarak gerçekten insani bir şeye sahip oluruz. İnsanlık şerefi oluşur ve bireyler bütünleşir. İlk kez olarak dünyaya gerçek demokrasi egemen olur. Şu anda demokrasi dediğimiz şey demokrasi değil, sadece çetakrasi. Stratejiler. Düz yazı şeklinde düşünen zihni bırak. Şiirle düşünen bir başka zihin türünü uyandır. Hece uzmanlığını bir kenara koy, yaşam tarzın şarkılar olsun. Zihinden sezgiye geç, kafadan kalbe. Çünkü kalp gizemlere daha yakındır. Soğanı soy. İnsanın varlığı basittir ancak kişiliği değildir. Kişilik karmaşıktır. Kişilik bir soğan gibidir. Birçok şartlandırma ve bozulma tabakası altında insanın basit varlığı gizli kalmıştır. O kadar çok filtrenin altındadır ki onu göremezsin. O kadar çok filtrenin arkasında gizli kalmıştır ki dünyayı da göremezsin. Çünkü sana ulaşan her neyse o filtrelerden geçerken bozularak gelir. Hiçbir şey sana olduğu gibi ulaşmaz. Sen de onu kaçırırsın. Arada birçok çevirmen vardır. Bir şey görürsün, önce gözlerin, sonra duyuların onu yalanlar. Sonra ideolojin, dinin, toplumun, kilisen yalanlar. Ondan sonra duyguların yalanlar. Bu böyle devam eder. Sana ulaştığı zaman neredeyse aslından hiçbir şey kalmamıştır. Aslı o kadar azalmıştır ki hiçbir fark yaratmaz. Sen sadece filtrelerinin izin verdiği şeyleri görürsün ve o filtreler çok fazla şeyin geçmesine izin vermez. Bilim adamları buna katılıyor. Bizim gerçeğin sadece %2'sini gördüğümüzü söylüyorlar. Sadece %2, %98'i kaçırılıyor. Beni dinlerken sadece söylenenin %2'sini duyacaksın. %98'i kaybolacak. %98'i kaybolunca da o %2 hiçbir şey ifade etmeyecek. Sanki bir romanın rastgele iki sayfasını almış gibi. Bir buradan, bir oradan. Sonra bütün romanı bu iki sayfadan yola çıkarak tekrar oluşturmaya çalışacaksın. 98 sayfası eksiktir. Ne olduklarına dair en ufak bir fikrin yok. Var olduklarını bile bilmiyorsun. Elinde sadece iki sayfa var ve bütün romanı onlardan yola çıkarak tekrar oluşturuyorsun. Bu oluşturulan şey senin icadındır. Gerçeğin keşfi değil, senin hayal gücündür. Ayrıca içinde boşlukları doldurma ihtiyacı vardır. Birbiriyle ilgisiz iki şey gördüğün zaman zihin onlar arasında bir bağ kurmaya çalışır. Aksi halde huzursuz olur. Bu yüzden bir bağ icat edersin. Bağlantısız şeyler arasında bir köprü kurarak aslında orada olmayan bir dünya yaratırsın. George Gardreef bu filtrelere tampon derdi. Onlar seni gerçeğe karşı koruyor. Yalanlarını, hayallerini ve gelecek düşüncelerini koruyor. Senin gerçekte temas etmene izin vermiyor. Çünkü o temas seni paramparça edecektir. İnsan yalanla yaşar. Frederick Nietzsche'nin şöyle dediği söylenir. Lütfen insanoğlundan yalanı almayın. Aksi halde insan yaşayamaz. İnsan yalanla yaşar. Hayalleri almayın. Efsaneleri yok etmeyin. Gerçeği söylemeyin. Çünkü insan gerçeklerle yaşayamaz. %99.9 söz konusu olduğunda haklı. Ancak yalanlarla nasıl bir hayat olabilir? Hayatın kendisi büyük bir yalan olur. Yalanlarla ne tür bir mutluluk mümkün olur? Bu mümkün değildir. O yüzden insanoğlu mutsuzdur. Gerçek örtülünce yalanlarla sadece mutsuzluk olur. Ancak biz o yalanları korumaya devam ederiz. O yalanlar sana rahatlık verir. Seni doğrulardan, gerçekten ve varoluştan korur. İnsan tıpkı bir soğan gibidir. Önemli olan bu soğanı nasıl soyup içindeki öze nasıl ulaşacağındır. 1. Fiziksel duyular. İlk tabaka bozuk fiziksel duyulardan oluşur. Bir an için bile fiziksel duyularının olmaları gerektiği gibi olduğunu düşünme, çünkü değiller. Onlar eğitilmiştir. Bir şeyi eğer toplumun izin veriyorsa görürsün. Toplumun izin vermiyorsa duyarsın. Toplumun izin veriyorsa dokunursun. İnsan birçok duyusunu kaybetmiştir. Örneğin koku alma duyusu. İnsan neredeyse koku alma duyusunun tamamını kaybetmiştir. Bir köpeğe ve koku alma kapasitesine bak. Burnu ne kadar da hassas. İnsan bu konuda çok fakir. İnsanın burnuna ne oldu? Neden bir köpek ya da at kadar derinden koku alamıyor? Atlar kilometrelerce öteden koku alabilir. Köpeğin inanılmaz bir koku hafızası vardır. İnsanın böyle bir hafızası yoktur. Bir şey burnu bloke ediyor. Bu tabakaları derinden inceleyenler koku duyusunun kaybolmasını seksin bastırılmasına bağlıyor. Fiziksel olarak insan her hayvan kadar duyarlıdır. Ancak psikolojik olarak burnu bozulmuştur. Koku bedenine açılan cinsel kapılardan biridir. Hayvanlar koku aracılığıyla bir erkeğin bir dişiyle uyumlu olup olmadığını hisseder. Koku ince bir işarettir. Dişi ilişkiye hazır olduğu zaman belirli bir koku salgılar. Sadece koku sayesinde erkek kabul edildiğini anlar. Eğer koku salgılanmazsa erkek ayrılır, kabul edilmediğini bilir. İnsan koku duyusunu yok etmiştir. Çünkü eğer koku duyun doğal olarak kalırsa kültürlü denen toplumu yaratmak çok zor olur. Sen sokakta yürüyorsun ve bir kadın koku salgılayarak sana ilişkiye hazır olduğu sinyalini veriyor. O bir başkasının eşi, kocası yanında. Sinyal seni kabul etmeye hazır olduğunu söylüyor. Ne yapacaksın? Çok zor olur. Çok utanç verici olur. Sen eşinle yolda yürüyorsun ve ondan koku gelmiyor. Birden bir adam geçince o koku salgılanıyor. Bunlar bilinçsiz sinyallerdir. Onları bir anda kontrol edemezsin.